Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 10. Artvin Canavarı.
Herkese merhabalar. Anadolu Katilleri serimizin yeni bölümüyle sizlerle beraberim. Ben Korhan Korman. Bugün yalnızım. Sevgili Deniz yok. Buradan kendisini kınıyorum bu arada. Beni terk etti gitti. O yüzden Deniz'e yuvaya dön diyoruz ve serimizin yeni bölümüne başlıyoruz. Bu arada her bölüm artık bir özür başlangıcıyla başlıyor. Çünkü çok ara veriyoruz. Farkındayım. İş güç. Affınıza sığınıyoruz. Bizler de mümkün olduğu kadar çok ve seri yapmak istiyoruz ama hayat koşuşturmasında her zaman olmayabiliyor. Bu arada gene başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer bu yayınları seviyorsanız, dinlemeyi seviyorsanız bize hem podcast üzerinden hem de YouTube kanalımız üzerinden abone olabilirsiniz. Videoları beğenirseniz, dinlerseniz, yorum yaparsanız çok çok seviniriz. Bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün Adnan Çolak'tan bahsedeceğiz. Kendisinin birçok ismi var. Medyanın, basının taktığı, yerel halkın taktığı, Artvin Canavarı, Baltacı Katil gibi isimlerle biliniyor. Çok çok korkunç bir adamdan bahsedeceğiz gene. 1967 doğumlu ve 1992-95 yılları arasında Artvin'de o bölgenin dışına çıkmadan işlediği cinayetlerle ve gerçekleştirdiği tecavüzlerle biliniyor. Yaklaşık 3 yıla yakın sürede 68 ila 95 yaşlarında 6 kadın toplam 11 kişiyi öldürmüş bir adam bu. Kadınları öldürmeden önce tecavüz ediyor. Kurbanların ikisi tecavüze uğradıktan sonra ağır yaralı olarak kurtuluyorlar. Ve tecavüze uğrayan ikinci kurban aynı zamanda yakalanmasını sağlayan kişi. Ne zaman başlıyor bu olaylar? 16 Ekim 1992 akşamı başlıyor. 15 yaşındaki kızlarıyla Artvin'in Seyitler Köyü'nde yaşayan Hüseyin ve Asiye Korkmaz çifti. Akşam saatlerinde evlerine girerken bir anda çatılarının yandığını görüyorlar. Evin çatısı tutuşmuş durumda. Hep beraber yangını söndürüyorlar. Bu arada çiftten Asiye Korkmaz közleri de söndürmek için geride kalıyor. Ve bu sırada arkasından bir ses geliyor. Döndüğünde elinde baltayla dikilen bir adamı görüyor. Bundan sonrası gerçekten hani anlatırken bazen çok sinirleniyor insan, çok çok üzülüyor. Bunu geçen gün bir arkadaş ortamında da konuştuk hatta. Hani bu tip şeyleri okurken ve anlatırken hislerimize ve duygularımıza çok hakim kalmaya çalışıyoruz. Burada size konuşurken içimden geçenleri yarısını söyleyemiyorum belki ama maalesef çok korkunç şeyler oluyor. İkisini de Hüseyin ve Asiye Korkmaz çiftini öldürdükten sonra kız çocuğuna evin ahırında iki defa tecavüz ediyor. Daha sonra kızı alıyor ve evin olay yerinin birkaç kilometre ilerisinde bulunan bir mağaraya götürüp orada da tecavüz ediyor. Yani düşünün, muhtemelen bu kızcağızın annesini babasını da gözlerinin önünde öldürdü. Bu çok çok korkunç bir şey. Ondan sonra zaten kızcağızı da öldürüyor. Bu arada bir yıl bekliyor. Bir yıl sonra gene ilk cinayeti işlediği köyün birkaç kilometre uzağındaki Soğanlı diye bir köyde Ziver Bildirici ve geline Hayriye Bildirici sabah saatlerinde evlerinde ölü olarak bulunuyor. Gene aynı şekilde kafasına bir balta keser darbesi indirilmiş olarak bulunuyor cesetler. Gene kadıncağızın tecavüz edildikten sonra aynı şekilde öldürüldüğü belirleniyor ve artık tabii ki bölge halkında bir panik de başlıyor. Halk genelde civarda böyle küçük yerlerde katili isimlendirmeyi de sever. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Kendi aralarında Baltacı ismini takıyorlar bu kişiye. İkinci cinayetinden 3 ay sonra, bu arada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Daha önce işlediğimiz konularda çok vardı. Boşluk bırakıyor. Yani hemen bir cinayet, bir tecavüz olayından sonra atıyorum 15 gün sonra gidip başkasını işlemiyor. Araya bir boşluk bırakıyor. Tabii ki katillerin kafasına o psikolojilerini anlamak çok zor. Ama herhalde kendi içinde bir tetikleyici var ya da bir tetikleyici yok, gözlem yaptığını biliyoruz. Gözlüyor, belki kendince doğru zamanı bekliyor. Daha sonra 3 ay geçiyor dediğimiz gibi. Şavşat'a bağlı Köprükaya isminde bir köyde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet ve Abu Hayat Gümüş aynı şekilde öldürülmüş halde bulunuyor. Bu arada şöyle de bir olay var. Diğer cinayetlerden farklı olarak ev dağılmış, alt üst edilmiş hatta. Hani bir hırsızlık da var gibi görünüyor. Bir şeyler de aramış evde gibi görünüyor. Bu diğer cinayetlerden farklı. Daha önce evde böyle bir şey yapmıyordu. Sonra Salkımlı köyünde, Salkımlı diye bir köyde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hediye Sancaktaroğlu. Ahırda çalışırken saldırıya uğruyor. Kafasına ağır bir yara oluyor ve tecavüze uğruyor. Bu arada öldüğünü düşünüp olay yerinden ayrılıyor. Fakat kadın kurtuluyor. Kurtulmasına rağmen teşhis edemiyor. Yani çok ağır bir darbe aldığını fark ediyoruz. Teşhis edemiyor. Fakat bu kişi kurtuluyor. 4 ay sonra Ardanuç'un Gümüşhane köyünde yaşayan 60 yaşındaki Osman ve Kevser Aksoy çifti öldürüldükten sonra evleri yakılıyor. Ya başta da dediğimiz gibi şimdi bazı dinamiklerini anlamak çok zor. Yani birinde işte evi karıştırıyor, birinde farklı olarak evlerini yakıyor. Çünkü evlerini yaktıktan sonra cesetler neredeyse kimlik tespiti yapılamayacak kadar yanmış. Yani niye farklı davranıyor bilmiyoruz. Fakat mesela evini aradığı kişilerin belki parası olduğunu düşünüyor. Evlerini yaktığı kişilere karşı belki ayrı bir husumet besliyor kendi içinde. Bilmiyoruz. Yani çünkü konuya hakim olanlar, takip edenler bilir. Seri katillerin bir takım ritüelleri vardır. Yaptıkları şeyler bazı sebeplere dayanır kendi beyinlerinde. Yani bu mesela tecavüz etti, öldürdü, normal bir şiddet olayı, bir cinayet olarak kabul edilirken tecavüz edip öldürüp evlerinin yakması artı bir intikam, bir hırs, bir öfke olarak kabul edilebilir. Ama dediğimiz gibi şeyleri yapmıyoruz. Sebeplerini maalesef bilemiyoruz. 4 ay sonra 70 yaşındaki Ahmet ve Ayşe Bayram çifti ve kısa süre sonra da 70 yaşındaki Hacer Kars öldürülüyor. Bu arada artık cinayetler, hani küçücük bir alandan bahsediyoruz. Ve bu küçücük alanda hani ne bileyim, Türkiye'nin, ben gene olayı yaş itibariyle hatırlıyorum. Televizyonda, gazetede falan okuduğumu hatırlıyorum ama yani ne bileyim, Türkiye'nin alarma geçmesi lazım bana göre. Belki o bölgeye, şimdi ezbere de konuşuyorum, hani yapıldı belki de bilmiyoruz ama uzman cinayet ekiplerinin ne kadarı geldi? Hani Amerika'da vardır ya, dizilerde de izleriz. Yerel polis çözemediği zaman özellikle seri katil, seri cinayetlerde FBI'dan yardım istenir. Ben tahmin ediyorum ki mutlaka emniyetin içinde de hani cinayet alanında, cinayet şubede üst düzey bu konuyla alakalı kişiler vardır. Mesela neden ortalık ayağa kalkmıyor orada, onu bilemiyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Sonrasında çeşitli gazeteciler polislerle de röportaj yaptıklarında polis şöyle bir şey diyor. Evet, çok uzun sürdüğünü farkındayız, biliyoruz. Ama o sıra hani bölgede çok ağır bir fuhuş sorunu vardı ve emniyet ağırlıklı olarak ona kanalize olmuştu diyor. Şimdi bir anda işlenen bu kadar cinayet, bir anda fuhuş. Yani ben ikisinin arasında işin doğrusu bir denge kurmam gerekse, hani kaç kişiden bahsediyoruz, kaç tane, yaşları önemli değil, kaç tane insanın aynı şekilde öldürülmesinden bahsediyoruz. Ve gene mesela dünya literatürüne de geçmiş katillerden birisidir kendisi. Hani yabancı kaynaklarda da kendisini bulabiliyoruz. Bu arada yakalanmasına gelirsek şu şekilde oluyor. Bu sefer Artvin merkezin birkaç kilometre uzaklığında Salkımlı diye bir köy var. Orada yaşayan 58 yaşındaki Hediye İpek boğazı tülbentle sıkılıp bayıltılıyor. Yani bu sefer şey yapmıyor, gene bir değişikliğe gidiyor, kafasına baltayla veya keserle vurmuyor, boğazı tülbentle sıkılıyor. Sebebi ne olabilir? Artık hani balta kısmı oturdu bölgede, herkes biliyor, belki herkes bir şekilde diken üzerinde ve cinayet ve tecavüz ritüelini değiştiriyor. Bu arada tecavüzden sonra kadını öldü sanıp bırakıyor. Fakat Hediye İpek ölmüyor ve kendine geldikten sonra komşularından yardım isteyip hastaneye kaldırılıyor. Burada şans şu, kendisine saldıran kişiyi tanıyor. Saldırganın komşusu Adnan Çolak olduğunu polise söylüyor ve en ince ayrıntısına kadar tarif ediyor. Tabii polis aynı gün hemen saldırganın evine gidiyor, onu yakalıyor. Bu arada kendisi evli ve 3 tane de çocuğu var. Yani bilmiyorum, hani Türkiye'de çok görüyoruz evli çocuklu seri katilleri de. Belki ben kendi açımdan inanmayı, kabullenmeyi bir türlü, en azından beynim kabul etmiyor. Çolak'ın evinde gece yarısına doğru bir arama başlatılıyor. Evde 3. kurbanın evinden alınmış telefon ve son olayda giydiği giysiler bulunuyor. Ve artık hani her şey ortada, yargılanmasına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor. Bu arada bu yargılama Türk adli tarihinin de en uzun duruşmalarından biri. 5 sene, tabii 5 sene sürüyor. Ve zaten güvenlik nedeniyle mahkeme yer de değiştiriyor. Çünkü hani sonuçta öldürdüğü bu insanların çoluğu çocuğu var, torunları var ve işlenen cinayetler, tecavüzler çok korkunç bir suç. Muhtemelen katilin can güvenliğinden korkup mahkeme yerlerini değiştiriyorlar. Tabii ilk soru neden yaşlı insanları öldürdüğü oluyor? Burada davayı takip eden, o zaman takip eden gazeteci Tolga Gül aktarmış bize. Şöyle bir açıklaması var. Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanını doldurmuş kişiler. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyordum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum türünde şeyler söylüyor. Yani düşüncenin korkunçluğuna bakar mısınız? Hani şey kısmı. Fazladan yaşıyorlar. Bizim kısmetimizi yiyorlar. Yani düşüncenin hastalık boyutunu hakikaten diyecek bir şey bulamıyorum. Sen yaşlandığında o zaman ne olacak ki? Şu anda da yaşıyor zaten ve yaşı da var. Ne olacak o zaman, gelsin o bir de seni öldürsün. Ne kadar güzel bir mantık. Yani diyecek bir şey bulamıyorsun ve bu arada hiçbiriyle düşmanlığı olmadığını söylüyor. Ama burada demin konuştuğumuz şey, benim dikkatimi çeken cinayet yöntemlerinde olan farklılıklar. Şimdi evet, iki tane yangınımız var. Fakat ilk yangın bu insanları evden çıkartmak için, dışarı çıkartmak için, yani ilk cinayet, cinayetin olduğu yangın insanları evden çıkartmak için yapılmış bir şey. Zaten hani evi gözlüyor. Evin çatısında böyle çaputlar görüyor. O çaputları yakıyor ki hani dışarı çıksınlar. Fakat sonraki yangında zaten öldürmüş, tecavüz etmiş, ondan sonra evi yakıyor. Yani mesela kimseyle bir düşmanlığım yok diyor ama bu olayda şey var bana göre, bir nefret var. Hani öldürmüş, bitmiş ama daha da hani yakarak tanınmayacak hale getiriyor. O yüzden hani düşmanlığım yok diyor ama bilmiyorum hani kendi kafasında bir şey var mı? Fakat hani baktığınız zaman dediğimiz gibi ilginç. Bu arada gene gazeteci Tolga Bey'in tanıklığında şöyle de kendi kafasınca bir çıkarımda bulunuyor. Diyor ki okul hayatımda, çocukluk hayatımda 7-8 yaşımdayken annemle babamın cinsel ilişkiye girdiğini izledim. Belki de bilinçaltımda yaşlı insanlara tecavüz etmemin temelinde bu var gibi bir şey diyor. Kendince bir psikolojik tespit yapıyor. Fakat şöyle de bir şey var. Yani bunu daha önce de çok fazla gördük. Tabii ki mahkemeler bu tip durumlarda birden çok olmak üzere psikolojik testler yapıyorlar. Ne yazık ki şöyle bir şey var. Avukatlar hani şu anda mesela daha fazla gördüğümüz şekliyle, yani birkaç sene içerisinde çok kötü davalar gördük. Avukatların yönlendirmeleri bazen hepimize saç baş yoldurttu. Ama bu hani travma var, deli numarasına yat vesaire gibi şeylerde avukat yönlendirmesi de olabiliyor. Şimdi mesela ben avukatın ismini görüyorum ama tabii ki hani şey söylememize gerek yok. Sonuçta o bir avukat, tabii ki hani sonuçta korumak durumunda, işi bu. Ne deniyor duruşmalar sırasında? Hiçbir somut delil yok diyor avukatı. Ondan sonra silahların hiçbirinin ele geçirilemediğini söylüyor. Bu aslında birincil derece bir şeydir, kanıttır, cinayet silahının ele geçirilmiş olması. Hani ilk bakılan şeylerden biridir. Cesedin bulunması bir, cinayet silahı iki olarak gider literatürde. Cinayet silahı bulunmuyor diyor. Fakat avukatı şöyle bir şeyi atlıyor. Bu evlerinde bir tane telefon var. Beyaz bir telefon makinesi. Evde bunu buluyorlar. Sorulduğu zaman hani şey, evimizde telefon hattı yok ama bir gün işte elinde bu makineyle geldi. Niye olduğunu sordum, hani hattımız yok dedim. Olsun aldım dedi. Bu telefon makinesi aynı zamanda delil dosyasına tabii ki giriyor. Çünkü kurbanların birinin evinden alınmış bir makine. Bildiğimiz eski telefon makinelerini biliyorsunuz. Gene tabii yargılama devam ederken hani ifadeler de çelişik hale geliyor. Şeyin üzerinde sürekli duruyor. Yani 11 yaşına kadar anne ve babasıyla aynı yatakta uyumasını gösteriyor. Hani ben bundan etkilendim, travmaya uğradım diyor. Fakat sonra ifadelere bir de tecavüz ekleniyor. Amcasının oğlunun kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor. Menenjit geçirdiğini söylüyor. Cinayetlerden önce içki içtiğini ve içki içtiğinde kendisine hakim olamadığını söylüyor. Yani ifadeler karışıyor. Daha önce hiç olmayan bir tecavüz ekleniyor. Ondan sonra hastalık ekleniyor. Ben gene işin doğrusu hani bu tecavüzün filan biraz şey avukat yönlendirmesiyle olduğunu düşünüyorum ama bilinmez tabii. Sonrasında savcılığa ve mahkeme heyetine defalarca mektup yazıyor. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına 7 sayfalık bir mektup yazıyor ve hani bunda diyor ki suçsuzum, cinayetleri ben işlemedim. Sonra 3 gün sonra başka bir mektup yazıyor. Burada suçunu itiraf ediyor. Evet ben işledim diyor ama yanımda 2 tane de arkadaşım vardı diyor. Sonra arkadaşlarının isimlerini verdiğinde suç ortağı olmakta suçladığı arkadaşlarından bir tanesinin o tarihlerde hatta askerde olduğu ortaya çıkıyor. Parmak izi bulunmuyor hiçbir zaman çünkü zaten bu mektuplarının birinde yaptığım olaylarda siyah deri eldiven kullanıyordum diye yazıyor. Ve mahkeme sonucu dediğimiz gibi tam 5 yıl sürüyor mahkeme. 23 Haziran 2000'de son nihai karar çıkıyor. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanıklar, teşhisler ve deliller göz önüne alındığında 6 kez idam, 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırılıyor. Hani şöyle diyelim. Evet, dinlediğinizde içiniz soğudu bir nebze değil mi? Hani böyle oluyor çünkü cezaya bakıyoruz. Bu daha önce de görmüştük örneklerini. Cezaya bakıyoruz. Hani en azından ceza şu demektir. O kurbanların ailelerinin bir nevi içinin soğuması, hani bir rahatlama hiçbir zaman olmaz tabii ki böyle bir olayda. Sonuçta bu kadar vahşice yakınlarınız öldürülüyor. Rahatlama olmaz ama hani kanunda kabile devleti olmadığınız zaman bir suçun cezası vardır. Ve evet bu kadar cinayet işleyen bir caninin cezası 6 kez idam, 112 yıl ağır hapis cezası. Tabii 2000'de olduğu için idam cezası geçerli. Sonra ne oluyor? Sonra geliyoruz işin ilginç kısmına. Biliyorsunuz kamuoyunda raşan affı olarak geçen bir genel aff var. Bu 2000 yılında çıkmıştı. Hani hala tartışılır, hala çok tepki alır. Şimdi evet bu yasa şartla salıverme ve erteleme yasası olarak geçiyor. 22 Aralık 2000'de çıkıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu 2000'de çıkmasına rağmen sonraki senelere yayılan bir yasa. Yani yasa şöyle yapıyor. 1999'dan önce işlenen suçları kapsıyor. Ve hani ne denir? Affın kapasitesi, yani affın şartı şu. Devlete karşı işlenen çok özür dilerim suçlar dışında her şeyi kapsıyor. Ya yani devlete karşı işlenen suçlar ne, işte terör vesaire. Yani affın karşıladığı şeylere bakar mısınız? O yüzden dedim hala tartışıyoruz diye. Hani terörist değilsen, böyle bir caniysen affla çıkabilirsin gibi bir şey. Nitekim işte en acısı 28 Mayıs 2005 tarihinde bu yasaya dayanarak serbest bırakılıyor. Şimdi af kararı çıkartıyorsunuz. Bu gene yakınlarda sözü geçiyor, lafı geçiyor. Ve af kararı çıkartıyorsunuz. Hiçbir düzenleme yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir hani şu insanı tekrar sokağa salıyorsunuz. Bakın 80 milyon muyuz şu anda? Yok, mülteciyle herhalde 100 milyonuz da. Yani 80 milyonun hayatını riske ediyorsunuz. Sadece bu Artvin'de yaşayan biri için değil veya hani şuradaki buradaki insan için değil. Herkesin hayatı riske atılıyor. Neden? Çünkü devlete karşı suç işlememiş. Ne yapmış? Gitmiş orada kendi halinde köylerinde yaşayan yaşlı insanları öldürmüş ve tecavüz etmiş. Birinin gözü önünde öldürmüş. Yani bu insanı salıyorsunuz. Tutukluyla beraber kaç sene oldu saymadım. Sanırım 9 sene içeride yatmış oluyor. Yani hiçbir şey yok. Ciddi anlamda bir çalışma yok üzerinde. Şey yapıyorsunuz öyle lay lay lay. Tecavüzcü çıkıyor, katil çıkıyor falan. Ne oluyor? Raşan Ecevit'e sonra soruyorlar. Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı diyor. Ne güzel, ne güzel. Yani o zaman yasaya şart koysalardı sadece garibanları kapsıyor diye. Bu adam eminim çok zengin bir adamdı, çobanlık yapıyordu. O zaman çıkıp mahkemede ben garibanım, çobanım diyecekti belki. Hani garibanlar için isteseydi. Siz suçun kapsamını bu yasanın içine koymazsanız, yani cinayetleri, tecavüzleri ben umursamıyorum, onlar çıkabilir derseniz, sonuç olarak kimse gariban mariban bakmaz. Yasa sabittir, yasada yazılan geçerlidir ve o kullanılır. Neyse biraz sinirli bitirdim ama dinleyince hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Şu anda serbest ve maalesef bazen anlatırken işte olaylar ruhen de gerebiliyor, okurken de geliyor, dinlerken ben de size biraz germiş oldum. Kusuruma bakmayın ne olur. Kapatırken dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başta da dediğimiz gibi podcast'imize ve YouTube kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Çok teşekkürler, hoşçakalın.
Anadolu Katillerinin 10. bölümü sona erdi.